Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 3. Ayrım. Kapıyı ardından kapatarak odadan çıktı ve koridorda ilerleyerek merdivenlere yöneldi. Çoktan modası geçmiş bir çift gece lambasının solgun ışığında çocuklarının yatak odalarının kapalı kapılarının önünden geçti. Gerçi onlar artık çocuk değildi. Jillian şimdi 19 yaşında, UCLA'da ikinci sınıf öğrencisi olan doktor olmanın hayalini kuran bir kızdı. Maddie, Meredith'in bebeği, 18 yaşındaydı ve Vanderbilt'te birinci sınıf öğrencisiydi. Onlar olmadan bu ev ve Meredith'in hayatı beklediğinden daha boş ve sessiz olmuştu. 20 yıldır kendini sahip olamadığı türden bir anne olmaya adamıştı ve bu işe yaramıştı. O ve kızları çok iyi arkadaş olmuşlardı. Yoklukları onu yalnız ve biraz amaçsız hissettirmişti. Bunun aptalca olduğunu biliyordu. Yapacak bir sürü şeyi vardı. Sadece kızlarını özlemişti, hepsi bu. Kendisini meşgul etmeye devam etti. Son zamanlarda olaylarla başa çıkmanın en iyi yolu buymuş gibi görünüyordu. Aşağıda sadece yılbaşı ağacının ışıklarını prize takmasına yetecek kadar bir süre oturma odasında durakladı. Çamaşırlıkta dipnot, mudroom. Amerika'da çoğu evde bulunan, eve girmeden önce ayakkabıların ve ıslak giysilerin çıkarıldığı, ayakkabıların ve paltoların saklandığı yer. Eve ikinci bir giriş. Ayrıca çamaşırlık olarak da kullanılır. Köpekler havlayıp kuyruklarını sallayarak üzerine atladılar. Luke, Leah, atlamak yok diyerek huskileri azarladı ve onları arka kapıya doğru götürürken kulaklarını kaşıdı. Kapıyı açtığında içeriye soğuk hava girdi. Dün gece yine kar yağmıştı ve bu Aralık ortası sabahında hava hala karanlık olmasına rağmen yolun ve arazinin solgun inci parlaklığını görebiliyordu. Nefesi buhar bulutlarına dönüşmüştü. Herkes dışarı çıkıp yola koyulduğunda saat 6:10'du ve gökyüzünün rengi koyu morumsu bir griydi. Tam zamanında. Meredith başlangıçta yavaş yavaş koşmaya başladı. Kendini soğuğa alıştırıyordu. Hafta içi her sabah yaptığı gibi kendi evinden başlayıp anne babasının evinin önünden geçen çakıllı yol boyunca ve oradan da tepenin yaklaşık 1 mil yukarısında biten eski tek şeritli yola kadar koştu. Oradan golf sahasına giden halkayı izledi ve geri döndü. Tam olarak 4 mil. Bu onun çok nadiren kaçırdığı bir rutindi. Başka seçeneği yoktu gerçekten. Meredith hakkındaki her şeyi yaratılıştan büyüktü. Büyük ayaklara, geniş omuzlara, biçimli kalçalara sahipti ve uzun boyluydu. Yüz hatları bile solgun oval yüzü için biraz fazla görünüyordu. Büyük, Julia Roberts gibi bir ağzı, kocaman kahverengi gözleri, kalın kaşları ve koyu renk saçları vardı. Sadece sürekli egzersiz, dikkatli bir diyet, iyi saç bakım ürünleri ve endüstriyel boy bir cımbız onun iyi görünmeye devam etmesini sağlayabilirdi. Kendi evinin yolundaki yola geri döndüğünde doğan güneş dağları aydınlatmış, dağların karla kaplı tepelerini eflatun ve pembeye dönüştürmüştü. Meredith'in her iki yanında binlerce çıplak cılız elma ağacı, karın içinden beyaz kumaş üzerindeki kahverengi dikişler gibi görünüyordu. Bu bereketli çukur arazi 50 yıldır ailesine aitti ve orada bütün bunların tam ortasında yüksek ve gururlu, İçinde büyüdüğü ev duruyordu. Belye Noki. Loş ışıkta bile bu ev son derece tuhaf bir şekilde oraya ait değilmiş gibi ve gösterişli görünüyordu. Meredith tepeden yukarı neredeyse güçlükle nefes alıncaya ve yan tarafına bir sancı girinceye kadar hızlı, daha hızlı koşmaya devam etti. Tam vadi parlak altın sarısı ışıkla dolmaya başladığı sırada kendi verandasının önünde durdu. Köpekleri besledi ve aceleyle yukarı çıktı. Jeff banyodan çıkarken o da banyoya girmek üzereydi. Sadece bir havluya sarılmış halde beyazlamaya başlamış, sarı saçları hala ıslak olan Jeff, onun geçmesine izin vermek için yan döndü ve Meredith de aynısını yaptı. İkisi de konuşmadı. 7:20'de saçını kurutuyordu ve 7:30'da tam zamanında işe gitmek için bir siyah kot pantolon ve üzerine sıkıca oturan yeşil bir bluz giymişti. Biraz göz kalemi, biraz allık ve biraz rimenle gitmeye hazırdı. Aşağıda Jeff'i mutfak masasında buldu, her zamanki sandalyesine oturmuş, The New York Times okuyordu. Köpekler ayağının dibinde uyuyorlardı. Kahve demliğine gitti ve kendine bir bardak kahve koydu. Kahveni tazeleyeyim mi? Hayır, böyle iyiyim, dedi Jeff başını kaldırmadan. Meredith kahvenin renginin değişmesini izleyerek kahvesine soya sütü karıştırdı. Son zamanlarda Jeff'le yabancılar ya da kırgın çiftler gibi mesafeli bir şekilde ve sadece iş ya da çocuklar hakkında konuştukları aklına geldi. Kayıtsızca en son ne zaman seviştiklerini hatırlamaya çalıştı ve hatırlayamadı. Belki de bu normaldi. Kesinlikle öyleydi. Onlar kadar uzun zaman evli olduğunuzda durgun zamanların olması kaçınılmazdı. Yine de bazen eskiden ne kadar tutkulu olduklarını hatırlamak onu üzerdi. İlk buluşmalarında 14 yaşındaydı. Genç Frankenstein filmini görmeye gitmişlerdi. Bu hala onların en sevdiği filmlerden biriydi. Ve dürüst olmak gerekirse bu gerçekten başka bir erkeğe baktığı son zamandı. Şimdi bunu düşündüğünde tuhaf geliyordu. Kendini romantik biri olarak düşünmezdi. Ama neredeyse ilk görüşte aşık olmuştu. Kendini bildi bileli Jeff onun bir parçası olmuştu. Erken evlenmişlerdi. Çok erken gerçekten. Ve Meredith onun peşinden Seattle'daki üniversiteye gitmiş, onun okul harcını ödemek için geceleri ve hafta sonları dumanlı barlarda çalışmıştı. Seattle'ın semtlerinden biri. Bu semtte Washington Üniversitesi'nin ana kampüsünün orada olmasından dolayı bu isim verilmiştir. Sıkışık, küçük dairelerinde mutluydu. Sonra üniversitede son sınıftayken hamile kalmıştı. Başlangıçta bu onu dehşete düşürmüştü, annesi gibi olacağından ve ebeveynliğin iyi bir şey olmayacağından korkuyordu. Ama çok büyük bir rahatlamayla kendi annesinin tamamının zıttı olduğunu fark etti. Belki genç olması bunda yardımcı olmuştu. Tanrı biliyor ya, Meredith doğduğunda annesi genç değildi. Jeff başını salladı. Bu ufacık bir hareketti, neredeyse hareket bile değildi. Ama Meredith bunu görmüştü. Meredith her zaman onunla uyumlu olmuş ve son zamanlarda karşılıklı hayal kırıklıkları sanki sadece onların duyabileceği tiz sesli bir düdük gibi ses çıkarıyordu. Ne? Dedi Meredith. Yok bir şey. Başını boşuna sallamadın, sorun nedir? Az önce sana bir şey sordum. Seni duymadım, tekrar sor. Önemli değil. İyi, kahvesini aldı ve yemek odasına doğru yöneldi. Bu yüzlerce kez yaptığı bir şeydi. Yine de tam o anda işe yaramaz bir parça plastik ökse otu ile demode tavan lambasının altından geçerken görüşü değişiverdi. Kendini sanki uzaktan gördü. 40 yaşında bir kadın, elinde bir bardak kahve, masadaki iki boş yere ve hala orada olan kocasına bakıyor. Kısacık bir an için bu kadının başka hangi hayatı yaşamış olabileceğini merak etti. Ya meyve bahçesini işletmek ve çocuklarını büyütmek için eve dönmeseydi? Ya o kadar genç evlenmeseydi? Nasıl bir kadın olurdu? Ve sonra bu düşünce bir sabun köpüğü gibi yok oldu ve Meredith ait olduğu yere geri döndü. Akşam yemeğinde evde olacak mısın? Her zaman olmuyor muyum? Saat 7'de, dedi Meredith. Tabii ya, dedi Jeff sayfayı çevirirken. Hadi, bir saat belirleyelim. Meredith saat 8'de masanın başındaydı. Her zamanki gibi ilk gelen oydu. Deponun ikinci katındaki küçük bölmelere ayrılmış alandan başlayarak ışıkları açtı. Babasının ofisinin yanından geçti. Şimdi boştu. Sadece ofisinin kapısının yanında duran plaketlere bakmasına yetecek kadar bir süre durakladı. Babası 13 kez yılın üreticisi seçilmişti ve rakipleri hala düzenli olarak onun tavsiyelerine başvuruyordu. Sadece arada bir ofise geliyor olması ya da 10 yıldır yarı emekli olması önemli değildi. O hala Bellianoci meyve bahçelerinin yüzü, 60'ların başlarında Golden Delicious elmalarının, 70'li yıllarda Granny Smith'lerin üretimine öncülük eden ve 90'lı yıllarda Bre Burnie ve Fuji elmalarının mükemmelleştiren adamdı. Soğuk hava deposu için yaptığı tasarımlar bu işte bir evrim yaratmış ve en iyi elmaların dünya pazarlarına ihraç edilmesini mümkün kılmayı yardımcı olmuştu. Hiç şüphesiz Meredith bu şirketin büyümesinde ve başarısında rol oynamıştı. Onun önderliğinde soğuk hava deposu genişletilmişti ve şimdi işlerinin büyük bir bölümü başka üreticiler için meyve depolamaktı. Meredith, yol kenarındaki elma tezgahını, yüzlerce yöresel el yapımı eşya, özel yiyecekler ve Belyanoçi hatıralıkları satan bir hediyelik eşya dükkanına dönüştürmüştü. Yılın bu zamanında tatillerde, trenler dolusu turist dünyaca ünlü ağaç ışıklandırma töreni için Leavenworth'e geldiğinde birkaç turistten çok daha fazlası hediyelik eşya dükkanına uğruyordu. Yaptığı ilk şey telefonu almak ve en küçük kızını aramaktı. Tennessee'de saat sabah 11'i biraz geçiyordu. "Merhaba," diye homurdandı Medi. "Günaydın," dedi Meredith neşeyle. "Birinin sesi uyuyakalmış gibi geliyor." "Ah anne, merhaba. Dün gece geç saate kadar ayaktaydım, ders çalışıyordum." Meredith'in onun doğru söylemediğini bildiğini göstermek için söylediği tek şey, "Madison Elizabeth," oldu. Medi içini çekti. "Tamam, pekala. Bir lamba çiğ." Dipnot, Amerika ve Avrupa'daki okullarda yaygın bir kardeşlik cemiyeti partisiydi. "Bütün bunların ne kadar eğlenceli olduğunu biliyorum ve üniversite hayatının her anını yaşamak istediğini de biliyorum. Ama ilk finalin gelecek hafta, salı sabahı, öyle değil mi?" "Öyle." "Okul işlerini ve eğlenceyi dengelemeyi öğrenmelisin. Bu yüzden o zambak beyazı kıçını yataktan kaldır ve dersine git. Bu bir hayat becerisi. Bütün gece eğlenmek ve yine de sabah vaktinde kalkabilmek."
"Tek bir İspanyolcu dersini kaçırsam dünyanın sonu gelmez."
"Madison!"
Medi güldü. "Tamam tamam, kalkıyorum. İspanyolca 101. İşte geliyorum. Hasta la vista. Hadi görüşürüz." Meredith gülümsedi. "Perşembe günü arayacağım ve konuştuklarımızın nasıl gittiğini öğreneceğim. Ve kız kardeşini ara. Organik kimya sınavı için endişeleniyor."
"Tamam anne. Seni seviyorum."
"Ben de seni seviyorum prenses." Meredith kendini daha iyi hissederek telefonu kapattı. Sonraki 3 saat kendini işe verdi. Interkom çaldığında en son hasat raporlarını tekrar okuyordu.
"Meredith, babam birinci hatta."
"Teşekkürler Daisy."
Telefonu açtı.
"Merhaba baba."
"Annem ve ben bugün öğlen yemeğine gelip gelemeyeceğini merak ediyorduk."
"Burada işim başımdan aşkım baba."
"Lütfen."
Meredith babasını asla geri çevirmemişti.
"Tamam ama saat 1'de geri dönmem gerek."
"Mükemmel," dedi babası. Meredith onun sesindeki gülümsemeyi duyabiliyordu. Telefonu kapattı ve işine geri döndü. Son zamanlarda üretimin artması, talebin düşmesi ve hem ihracat hem de nakliye fiyatlarının fırlamasıyla Meredith günlerini, sorunları birbirini ardına hallederek geçiriyordu. Ve bugün de bir istisna değildi. Öğle vakti strese bağlı küçük bir baş ağrısı kafasının kökündeki alana yerleşti ve homurdanmaya başladı. Yine de ofisinden çıkarken ve soğuk hava deposundan geçerken çalışanlara gülümsedi. 10 dakikadan az bir süre içinde anne babasının garajının önündeydi. Kule gibi iki katlı verandası, süslü oyma işi kenarlarıyla, özellikle yılın bu zamanlarda saçaklar ve parmaklıklar Noel ışıklarıyla parladığında ev bir Rus masalından çıkmış gibi görünürdü. Kapalı kış havası bugün dövme bakır çatıyı daha donuklaştırmıştı. Ama güneşli bir günde sıvı altın gibi parlıyordu. Uzun boylu, ince kavak ağaçlarıyla çevrili, vadilerine yüksekten bakan ufak bir tepenin üzerindeki bu ev o kadar ünlüydü ki turistler sık sık fotoğrafını çekmeye gelirlerdi. Bu kadar saçma bir şekilde uygunsuz bir şeyi inşa etmek tam annesine göreydi. Bir Rus daka. Dipnot. Rusça villa. Ya da bir yazlık ev, Washington eyaletinin batısında. Meyve bahçelerinin adı bile garipti. Belle Noche. Gerçekten de beyaz geceler. Burada geceler yeni asfalt kadar karanlıktı. Annesi etrafında ne olduğunu umursadığı yoktu. İstediğini elde etmişti, hepsi buydu. Anya Wilson her ne istediyse kocası vermişti ve görünen o ki bir masal şatosu ve telaffuz edilmeyen Rusça isimli bir meyve bahçesi istemişti. Meredith kapıyı çaldı ve içeri girdi. Mutfak boştu, ocakta kocaman bir tencere çorba kaynıyordu. Oturma odasında, ışık odanın kuzey tarafındaki iki katlı, yuvarlak camların oluşturduğu duvarların arasından geçiyordu. Ünlü Belle Noche Kulesi. Ahşap döşemeler, çorapla ayaklarınızla yürümeye cesaret edebilirseniz, zemini bir patinaj alanına çeviren ama buna rağmen annesinin kullanmakta ısrar ettiği altın sarısı cilayla parlıyordu. Kocaman taş bir şömine ortadaki duvara hakimdi. Onun etrafında güzelce kaplanmış antika kanepe ve sandalye grubu vardı. Şöminenin üzerinde yağlı boya bir Rus kızağı tablosu asılıydı. Birbirine eş iki at tarafından çekilen romantik görünümlü bir araba, karlı bir arazide ilerlerken Doktor Jivago'dan fırlamış gibi. Sol tarafında Rus kiliselerinin düzinelerce resmi vardı ve onların altında annesinin bir masanın antik ikonları ve yıl boyunca yanan tek bir mumu taşıdığı kutsal köşe duruyordu. Babasını odanın ortasında buldu. Abartılı süslenmiş Noel ayağacının yanında en sevdiği yerde. Otoman yatağı bordo mohair yastıkları üzerine uzanmış okuyordu. Saçları 85 yaşında saçlarından geriye kalanlar, beyaz tutamlar halinde pembe kafa derisinden dışarıya doğru çıkmıştı. Güneşin altında geçirdiği onca yıl cildini lekelemiş, kırışıklıklar oluşmasına neden olmuştu. Ve gülümserken bile yüzünde bir av köpeğinin bakışları vardı. Ama bu üzgün çehre kimseyi aldatamıyordu. Herkes Evan Wilson'ın severdi. Onu sevmemek imkansızdı. Meredith'in içeriye girmesiyle babasının yüzü aydınlandı. Uzanıp onun elini sıkıca tuttu ve sonra bıraktı. Annen seni gördüğüne memnun olacak. Meredith gülümsedi. Bu yıllardır oynadıkları bir oyundu. Babası annesi Meredith'i seviyormuş gibi davranırdı ve Meredith de babasına inanıyormuş gibi yapardı. Harika, yukarıda mı? Bu sabah onu bahçeden uzak tutamadım. Meredith şaşırmıştı. Gidip onu götüreyim. Babasını oturma odasında bıraktı. Mutfaktan yemek odasına geçti. Fransız kapılardan geniş, karlı kaplı bir alan gördü. Uzakta hareketsiz elma ağaçları hektarlar boyunca uzanıyordu. Daha yakında 50 yaşlarındaki manolya ağacının buz salkımlarıyla süslenmiş dalları altında antika işlenmiş demirden çitle sınırlandırılmış küçük dikdörtgen bir bahçe vardı. Bahçenin aşırı süslü kapısına kahverengi asmalar dolanmıştı. Yaz geldiğinde kapıda bir sürü yeşil yaprak ve beyaz çiçek olacaktı. Şimdi üzerinde buzlar parlıyordu. Ve işte oradaydı. 81 şey yaşındaki annesi, battaniyelere sıkıca sarılmış, siyah bankın üzerinde sözde kış bahçesinde oturuyordu. Hafif bir kar yağmaya başladı. Küçük kar taneleri manzarayı, hiçbir şeyin dokunabilecek kadar cisimsel görünmediği, empresyonist bir tabloya dönüştürdü. Şekil verilmiş çalılar ve tek bir kuş havuzu, bahçeye tuhaf, başka dünyaya aitmiş gibi bir görünüm vererek karla kaplanmıştı. Beklendiği üzere annesi bütün bunların tam ortasında oturuyordu. Hareketsiz, elleri kucağında kenetlenmişti. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa no 31. Devamı dördüncü ayrımda.